Ayrım 6. İstanbul Hatırası Ahmet Ümit. Sayfa 52. İstanbul kimsenin umurunda değil. Derneğin bulunduğu tepenin manzarası şahaneydi. Haliç'in durgun sularından minareleri ak bulutlara dokunan Süleymaniye'nin görkemli silüetine uzanan olağanüstü bir görüntü. Heveskar yardımcım Ali ile un kapanı köprüsünü geride bırakıp kırmızı tuğladan yapılma Bizans duvarlarını geçerek eski İstanbul evlerinin arasından çıkmıştık bu küçük tepeye. Meydanda heybetli bir tapınak karşılamıştı bizi. Bizans'ın Pantokrator Manastır Kilisesi, günümüzün Zeyrek Camii. Derneğin bulunduğu bina, manastırın karşısındaki apartmanın 3. katında yer alıyordu. Muhtemelen bu betonarme binada mahallenin eski dokusunu oluşturan ahşap evlerden birinin yanması, yıkılması ya da bir sabotaja kurban gitmesinin ardından yapılmıştı. Dik merdivenlerini hiç zorlanmadan, keçi gibi tırmanan Ali'nin ardından güç bela çıktığım apartmanın 3. katındaki çelik kapının önüne geldiğimde nefes nefese kalmıştım. Üzerindeki süt rengi metal levhada lacivert harflerle ISD yazan kapının ziline ardı ardına bastık. Ama kötü bir sürpriz bekliyordu bizi. Dernekte kimsecikler yoktu. Demek hala dönmemişlerdi toplantıdan. Yapacak bir şey yoktu. Oflaya puflaya çıktığım basamaklardan gerisin geri inip hiç değilse aşağıdaki güzel manzaralı kafede vakit geçirelim derken merdivenlerden yükselen seslerle duraksadık. Gürültücü bir topluluk basamaklardan yukarıya çıkıyordu. 8 kişiydiler. Kısa saçlı kızın kucağındaki bebeği de sayarsak 9. Kısa saçlı kız dışındakilerin hepsinin ellerinde dövizler vardı. Dövizlerin üzerinde az önce önünden geçtiğimiz eski zeyrek evlerinden birinin fotoğrafı görünüyordu. Ev çürümüş, artık yıkılmaya yüz tutmuştu. Altında İstanbul'un sivil mimarisini koruyalım cümlesi okunuyordu. Bazı afişlerde alttaki slogan değişiyor, "Bundan başka İstanbul yok. Lütfen koruyalım" yazıları göze çarpıyordu. Hiç kuşku yoktu ki bunlar beklediğimiz şahıslardı. Giyimleri, davranışları hepsinin de eğitimli kişiler olduklarını gösteriyordu. Küçük topluluk içeri girerken aralarından biri bize yöneldi. Uzunca boylu, kıvırcık saçlı, sarkık bıyıklı, esmer, gözlerinin içi gülen bir adam. Evet, bu Leyla Barkın'ın erkek arkadaşı cerrah Namık Karaman'dan başkası değildi. "Buyurun," dedi nazik bir tavırla. "Birini mi aramıştınız?" Hiç duraksamadan meramımızı anlattı Ali. "Polisiz, sizi arıyorduk." Polis lafı Namık'ın yüzündeki hoş ifadeyi silip attı. Haliç'teki eylemle ilgili ise karakola ifade vermiştim. Sesi nazik değildi artık. "Hayır Namık Bey, Haliç'teki eylemle ilgili değil. İstediğim gibi yumuşak, anlayışlı çıkmıştı sesim. Biz cinayet masasındanız. Ben başkomiser Nevzat, bu arkadaş da komiser Ali. Cinayet soruşturması nedeniyle buradayız." Aklı karıştı. Gözlerindeki anlam değişti. "Cinayet mi? Ne cinayeti?" Güçlükle sığdığımız kapının önünü gösterdim. "Burada konuşmak biraz zor. İçeri geçsek?" Emin olamadı. Bir yandan cinayeti merak ediyor, öte yandan tıpkı Leyla Hanım gibi bizi içeri almak istemiyordu. Değerlendirme toplantısı yapacaktık da. "Namık Bey, anlamıyorsunuz galiba," diye sertçe söylendim. "Burada cinayetten söz ediyoruz. Eğer sorularımızı şimdi yanıtlamazsanız korkarım sizi karakola götürmek zorunda kalacağız." Hiç çekinmedi karşımızda dikilmekte olan adam. "Bunun benimle ne ilgisi var?" "Çok ilgisi var. Çünkü öldürülen kişi Leyla Hanım'ın eski kocası." Kestane rengi gözleri iri açıldı. "Nasıl? Necdet mi? Necdet öldü mü?" Şoka mı uğramıştı yoksa rol mü yapıyordu belli değildi. "Öldürüldü," diye düzelttim gırtlağa kesilerek. Necdet gözünün önünde öldürülmüş gibi yüzünü buruşturdu. "İşte bunları konuşacağız." Kapıya dayanan Ali buyurgan bir sesle tamamlamıştı sözlerimi. "Toplantınızı ertelemeniz gerekiyor." Tuhaf şey, Leyla gibi sevgilisi de kolayca atlattı yaşadığı dehşeti. "Tamam ama çok sürmez değil mi?" "Sürmez sürmez," dedim kapıya doğru hareketlenirken. "Tabii sizin soruları nasıl yanıtlayacağınıza da bağlı." Sonunda teslim oldu. "Peki buyurun." Derneğe girince Topkapı Sarayı'nın uçaktan çekilmiş büyükçe bir fotoğrafı karşıladı bizi. saraya defalarca gitmiş olmama rağmen bu kadar büyük olmasına şaşırarak bir süre duraksadım fotoğrafın önünde. Ama benden başka Topkapı Sarayı ile ilgilenen yoktu. Namık'la Ali'nin sofanın sonuna ulaştığını görünce fotoğrafı bırakıp onlara yetiştim. Leyla Hanım'ın dairesindeki gibi genişçe bir salona çıkıyordu sofa. Önce sol taraftaki duvarı boydan boya kaplayan kaliteli bir ağaçtan yapılma kütüphane çekti dikkatimi. Tepeleme kitap doluydu. İstanbul hakkında kitaplar, renk renk, çeşit çeşit, Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitaplar. Kütüphane dışında mütevazi mobilyalarla döşenmişti salon. Tahta iskembeler, küçük sehpalar, orta yerde kocaman formika bir masa. Eylemden gelenler masanın etrafına çökmüşlerdi. Dördü erkek, üçü kadın, yedi kişi. Kızıl saçlı, iri yarı delikanlıyla kısa saçlı esmer kızı saymazsak hepsi orta yaşlıydı. Bizi görünce başlarını çevirerek merakla baktılar. İçlerinden sadece kızıl saçlı delikanlı tedirgin olmuştu. Kurt köpeklerinin ortasına düşmüş, bir sokak kedisi gibi ürkek, gri gözlerini bizden ayırmıyordu. "Hayrola Namık abi?" Kavgaya hazırlanmışçasına boynunu içeri çekmiş, yumruklarını sıkmıştı. Allah'tan Namık abisi onun kadar kolay sinirlenen biri değildi. "Yok bir şey Kamil," dedi soğukkanlılığını koruyarak. "Polis beylerle biraz konuşmam gerekiyor da." Polis beyler lafı ötekileri de tedirgin etmişti. Anlamak isteyen gözler birden yadırgayan bakışlara dönüşüverdi. Kısa saçlı kız sanki bir şeyi koruyacakmış gibi yandaki divana doğru eğildi. "Ne yapıyor bu?" diye bakınca kapıda gördüğümüz bebeği fark ettim. İyi de polis lafını duyunca neden bebeğini koruma gereği duymuştu? Anlaşılan salondakiler bizden hiç haz etmiyorlardı. Namık da farkındaydı bunun. "Dernekle ilgili değil arkadaşlar, alakasız bir mesele, fazla sürmez." Bakışlardaki iğneleyici ifadeler değişmedi. Daha kötülerini gördüğümden umurumda bile olmazdı. Ama bir de şu bebek ağlamasaydı. Annesi hemen sarıldı yavrusuna. Neyse ki annesinin kokusunu alan bebek, "Neden beni yalnız bıraktın?" dercesine bir süre homurdandıktan sonra sustu. "Pek de önemliymiş toplantıları," dedi Ali alaycı bir ifadeyle. "Baksanıza bebekler bile katılıyor." Sadece Namık duydu yardımcımın söylediklerini ama aldırmadı. Salonun bitişindeki aralık kapıyı gösterdi. "Gelin şöyle geçelim, daha rahat konuşuruz." Odaya geçmeden önce salonun duvarlarındaki fotoğraflar dikkatimi çekti. Hayır, sanat fotoğrafları değildi bunlar. Büyük Bizans Sarayı'nın üzerine yapılan beş yıldızlı otelin oluşturduğu tahribatı, Süleymaniye Camii'nin duvarlarını süsleyen eşsiz hat yazılarının bozulmaya yüz tutmuş halini, Bizans döneminden kalma Bukaleon Sarayı'nın çöplüğe dönmüş görünümünü, kadırgada yıkılmaya yüz tutmuş eski ahşap İstanbul evlerini, Beyazıt'ta Roma sütunlarının üzerinde kadın iç çamaşırı sergileyen seyyar satıcıyı, Marmaray kazısında alelacele kazılan antik limanın içler acısı durumunu, nakışlı mermerine siyah yağlı boyayla "En büyük asker bizim asker" yazılmış Osmanlı çeşmesinin trajik komik halini, Topkapı Sarayı'nda paslanan antika silahları, çürüyen resimleri, giysileri gösteriyordu. Yani tarihi nasıl katlettiğimizi yüzümüze çarpan fotoğraflardı bunlar. Ve sağ tarafta uçuk sarı duvarın üzerinde kırmızı italik harflerle yazılmış kocaman bir pasaj yer alıyordu. "Ey Sinan, senin marifetin olmadan ol veciyle na ehil kimselere mimarlık ettirmeyeceksin." Aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim yazıyordu. Odaya geçerken merakla sordum. "Burada ne yapıyorsunuz Namık Bey? İSD ne demek?" Soruyu yanıtlamak için pek istekli görünmüyordu. "İSD bir sivil toplum örgütü," dedi zoraki bir tavırla. "Kentin tarihine sahip çıkma girişimi." Ahşap iskembeleri gösterdi. "Şöyle oturabilirsiniz." Benim oturacağım iskembleye eylemde kullandıkları afişlerden biri yayılmıştı. Hep aynı fotoğraf. Eski ahşap İstanbul evlerinden biri. Altında "Yıkma, yakma, koru" sloganı yazıyordu. Afişi katlayıp üzerindeki kaplama hafifçe kabarmış olan sehpaya koyduktan sonra oturdum iskemleye. Yardımcım da karşımdaki boyaları dökülmüş iskemleye yayılmıştı. Namık küçük masanın gerisindeki kim bilir kimin iş yerinden getirtilmiş büro koltuğuna yerleşirken duvarda asılı duran fotoğraf çarptı gözüme. tarihi surların içinde genç bir anne piknik tüpünün üstünde yemeğini pişirirken eşi ucuz bir kilimin üzerine bağdaş kurmuş, sigarasını sarıyor, küçük oğulları ise öndeki eksik dişlerini göstererek bütün sevimliliğiyle kameraya gülümsüyordu. "Bu en masumu," diye belirtti fotoğrafa baktığımı gören Namık. Başını sokacak yer bulamayan insanların hayata tutunma çabası. Tarihi sığınacak bir yer olarak görmesi. İronik tabii. Asıl korkunç olan bu işten para kazananlar. Öfkesini bastırmak ister gibi derin bir nefes aldı. İSD'yi anlatıyordum. Açılımı İstanbul'u Savunma Derneği'dir. Kibirli bir havası vardı. Sanırım bizi küçümsüyordu. Bunu da belli etmekten çekinmiyordu. İşte bu yüzden Ali hiç hoşlanmadı ondan. "İstanbul'u Savunma Derneği," diye yineledi alaycı bir sesle. "Peki kime karşı savunuyorsunuz İstanbul'u?" "Barbarlara karşı savunuyoruz." Davasının haklılığından emin bir adamın kararlılığı vardı sesinde. Neredeyse 3000 yıllık bir tarihi yok etmek isteyen talancılara karşı. Kendini kaptırmış daha sürdürecekti ki, "Kim istedi savunmanızı?" Hasmına posta koyan mahalle kabadayısı edasıyla konuşmaya başlamıştı Ali. "Bildiğimiz kadarıyla cerrahmışsınız. Size ne şehirden, tarihten, size bu şehre yardım et diyen mi var?" Kaş göz işaretiyle susturmaya çalıştım, olmadı. Bütün dikkatini cerraha verdiğinden beni fark etmedi bile. Bu ateşli polisin niyetini anlayan Namık, dirseklerini masanın üzerine yasladı. "Evet, var." Küçük pencerenin gerisinde bütün ihtişamıyla yükselen tarihi tapınağı gösterdi. "Bakın, görüyor musunuz?" "Molla Zeyrek Camii," diye mırıldandım. Caminin adını bilmeme şaşırmıştı. "Yoksa bu semtte mi oturuyorsunuz?" "Pek uzak sayılmaz, Balat'ta." "Şimdi anlaşıldı. Yine de bravo Nevzat Bey. Çünkü insanlarımız kendi mahallesi dışındaki camilerin isimlerini bilmez. Tabii Süleymaniye, Fatih, Eyüp gibi camiler hariç. Neyse, evet, Molla Zeyrek Camii'nden bahsediyordum. Eski ismiyle Pantokrator Kilisesi'nden. Neredeyse 1000 yıllık bir mabettir burası. 12. yüzyılda, tam 12 yılda tamamlanmış. Alaycı bir parıltı geçti gözlerinden. 12 havariyle bir ilgisi var mıdır bilmiyorum. Kilise önce medreseye, sonra da camiye çevrilmiş. Adını da medresede ders veren Molla Zeyrek adındaki alimden almış. İyi de bunları niye anlatıyorsunuz diye homurdandı Ali. Bize ne caminin tarihinden? Sorunuzun yanıtını vermeye çalışıyorum. Biraz sabırlı olursanız anlayacaksınız. Hayır, kızmamıştı. En küçük bir sinirlilik belirtisi bile yoktu hareketlerinde. Ama gördüğünüz gibi bu muhteşem eser hala kırık dökük, hala yeterli bakımdan yoksun. Bazı geceler geç saatlere kadar dernekte kaldığım zamanlarda, özellikle de dolunay olduğunda, bu eski tapınağın içinden bir ruhun gökyüzüne yükseldiğini görürüm. Kiliseyi yaptıran İmparatoriçe İrene'nin mi ruhudur, yoksa bizi Molla Zeyrek Efendi'nin mi bilinmez, ama bu bedensiz varlık bana şöyle seslenir: "Neden bir şey yapmıyorsun? Neden bu kutsal hazinenin çürümesine engel olmuyorsun? Neden bizi savunmuyorsun? İşte bu yüzden ben bu mabedi, bu şehirdeki tarihi eserleri savunmaya zorunlu hissederim kendimi. Eğer o gün bu şehir için iyi bir şeyler yapmışsam huzur içinde uyurum. Zeyrek Camii'nin ruhu rahat bırakır beni. Ama bir şey yapmamışsam işte o zaman o inatçı ruh bir karabasan gibi çöker üzerime." Esmer yüzüne yakışan alaycı gülümsemesini takındı yine. "İşte böyle Ali Komiser. Benden bu işleri yapmamı isteyen doğrudan o ruhtur. Bu mahallenin, bu semtin, bu şehrin ruhu." "Böyle saçma şeylere inanmam," kestirip attı bizim Ali. Tepkisel konuşuyordu. Bal gibi de etkilenmişti cerrahın anlattıklarından. Fakat asla kabul etmezdi. "Peki nasıl savunuyorsunuz bu şehri?" diye inatlaşmayı sürdürdü. Buruk bir ifade kapladı Nam'ın yüzünü. "Aslında savunamıyoruz. Hep bir engel çıkıyor. Milletvekillerini, bakanları satın alıyorlar. Gazetecileri ayartıyorlar. Bilir kişileri kendileri tayin ettiriyorlar. Mahkeme heyetine sızıyorlar. Her türlü entrikaya başvurup istedikleri kararı çıkartıyorlar. Tarihi bölgeymiş, yeşil alanmış, hiçbir şeyi takmıyorlar." Sözleri içtendi, yakınması sahiciydi. "Ama namuslu insanlar da olmalı," dedim durumun bu kadar umutsuz olduğunu bilmeme rağmen. hala inanmak istemediğimden. Bu şehri seven, bu şehre sahip çıkacak insanlar olmalı. Çaresizce başını salladı. Var, içeride gördüğünüz arkadaşlar. Bir de Deniz Bebek, Yasemin'in oğlu. Hadi karamsar olmayalım, belki birkaç bin kişi daha ama hepsi bu. 15 milyon insanın yaşadığı bu şehirde topu topu birkaç bin kişi. İstanbul kimsenin umurunda değil. Gözlerinin önünde gelecekleri çalınıyor. Bana mısın demiyorlar. Bu şehrin insanları çok vicdansız, çok vefasız, çok cahil. Bugünü kurtarsınlar yeter. Lafa geldi mi herkes şikayetçi. Fakat bir şeyler yapalım dediğinizde önce kendi çıkarlarına bakıyorlar. Şehrimize sahip çıkalım. İstanbul kültür başkenti filan hepsi yalan. Hepsi ucuz propaganda. Belediyeler, valilik, hükümet, devlet, vatandaş. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi sahtekar. Devletine laf söylenince kanına dokundu bizim ateşli polisin. Hop hop diye uyardı. Ağır ol biraz. Herkes kötü, bir tek siz mi iyisiniz? Derdini anlatamamanın verdiği çaresizlikle başını salladı Namık. Mesele iyi olmak değil, yaşadığımız şehre sahip çıkmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Dertli dertli baktı. Ama ne zaman bu şehir için bir şey yapmak istesek polisleri karşımızda buluyoruz. Yasalara saygılı davranırsanız kimse karşınıza çıkmaz. Astığı astık, kestiği kestik bir savcı edasıyla konuşuyordu Ali. Yasanın dışına çıkarsanız tabii ki polisi karşınızda bulursunuz. Hem şu Haliç'teki eylem neymiş bakalım? Büyük suç dedi Namık alaycı bir gülümsemeyle. Metro yolu için Haliç'in üzerine yapılacak köprüye karşı çıktık. Çünkü şehrin silüetini bozacaktı. Süleymaniye Camii'nin muhteşem görüntüsünü kirletecekti. Doğru söylüyordu. Metro köprüsü Haliç'e vurulan bir pranga gibi duracaktı denizin üzerinde. Bütün o güzellik beton ve metalden oluşan bir lenduhayla gölgelenecekti. Bunlardan bir haber olan Ali'nin umurunda değildi Haliç'in güzelliği. Gençliğine, deli doluluğuna, onu kendisi yapan ne varsa hiçbirine yakışmayacak mesleki bir refleksle konuştu. Olmaz, her şeyin bir kuralı var. Yasa dışı gösteri yapmışsınız. Baktım bu anlamsız tartışma uzayacak, baktım iş çığırından çıkacak. Neyse Ali diyerek gemledim yardımcımı. Biz konumuza dönelim. Bu Necdet Denizel'i tanır mıydınız Namık Bey? Adamın ismini duymuş olmak bile canını sıkmaya yetmişti. Tanırdım. Dürüst olmak gerekirse pek sevmezdim kendisini. Niye? Alçan biriydi de ondan. Ayıp ya diye azarladı Ali. Ölmüş birinin ardından nasıl konuşuyorsunuz böyle? Bu defa ona hak verdim. Biraz ağır konuşmuştu Namık. Ölmüş olması insanı alçaklıktan kurtarmaz ki. Hayır, savunma yapmıyordu. Sakin sakin izah ediyordu. Hepimiz öleceğiz. Gözlerimizi hayata yumunca yaptığımız kötülükler silinecek mi? İşlenen cinayetler işlenmemiş mi olacak? Zalimlikler yaşanmamış mı sayılacak? Kötüler ölünce alçaklıklarından kurtuluyorsa iyi insanların yaptıkları olumlu güzel şeyler ne olacak? Eğilerek yardımcımın gözlerinin içine baktı. Meydan okur gibi değil, açıklamaya çalışır gibi. Ölüm kötüyü aklamaz Ali Komiser. Kötüyü aklayacak tek şey iyiliktir. Yaptığın kötülükten daha fazla iyilik yaparsan aklanırsın ancak. Hayır, Necdet yaşarken iyi biri değildi. Ölünce de iyi bir insana dönüşmedi. Konuşmayı ikisinin arasındaki bir tartışma olmaktan çıkarmak için yine müdahale etmek zorunda kaldım. Necdet Denizel, Leyla Hanım'ın eski kocası olduğu için böyle konuşmuyorsunuz değil mi? Kaş altından bakarak yineledim. Yani bir kıskançlık durumu yok. Yok, gerçekten yok Nevzat Bey. Leyla ile ilişkileri yıllar önce bitmişti. Necdet'e kişisel bir hınç beslemiyorum. Ondan hoşlanmamamın tek nedeni bu şehri yağmalayanlardan biri olması. Üstelik bir tarihçi, bir arkeolog olarak bunu yapması affedilir gibi değil. Yani ölümü hak ediyordu. Hayret, Ali öfkesini yenmiş, az önce neredeyse kavga edeceği adamı konuşturmak için sözcük oyunlarına bile başlamıştı. Kimse ölümü hak etmez Ali Komiser. Hayır, Namık öyle kolay oltaya gelecek bir av değildi. Evet, Necdet cezayı hak ediyordu ama ölümü değil. Üstelik bu cezayı bizim gibi insanların değil, yasaların vermesi gerekirdi. Yasalar yeterli değilse, dedim gözlerime soru işaretleri yerleştirerek, siz söylediniz, herkes bize engel oluyor diye, o zaman ne yapacaksınız? Yapmayacaklarımızı söyleyeyim. Kimseyi öldürmeyeceğiz, kimseye şiddet uygulamayacağız. Çünkü bu kent ne kadar muhteşem bir doğaya, ne kadar zengin bir tarihe sahip olursa olsun, insan olmadan taş, ahşap, demir yığınından başka bir şey değildir. Şehirleri insanlar yapar, tarihi de. İnsanlar olmasaydı ne Bizantyon olurdu, ne Konstantinopolis, ne de İstanbul. Biz şehri savunurken aslında insanlığı savunuyoruz. İnsanlığın yarattığı en güzel eserleri. Dolayısıyla hiçbir amaç insan öldürmeyi haklı gösteremez. Aynı lafları Leyla'dan da duymuştuk. Güzel sözlerdi ama önemli olan gerçek olup olmadıklarıydı. Necdet'le dedim lafı yerinden kurbana getirerek. Hiç karşılaştınız mı? Yani yüz yüze geldiniz mi? Geldim defalarca. Aranız nasıldı? Yani kişisel olarak. Ondan hoşlanmadığımı bilirdi. Tatsız bir konudan bahsediyor gibiydi. O da beni sevmezdi. O da size alçak der miydi? İşte yine başlamıştı bizim bulaşık. Siz onun için rahatlıkla söylüyorsunuz da. Sesli sesli güldü Namık. Derdi herhalde ama benim için kullanacağı sıfat sanırım aptal olurdu. Onun gözünde bizim gibiler kendi çıkarlarının farkında olmayan salak sürüsünden başka bir şey değildir. Bir an dalgınlaştı. Evet, bana çok kızıyordu. Leyla'dan dolayı. Galiba ona hala aşıktı. Gerçi Leyla buna katılmıyor ama bence öyleydi. Ya Leyla Hanım, belki o da hala Necdet'e aşıktı. Cerrahın kaşları çatılır gibi oldu. Galiba attığı zarf ilk kez işe yarıyordu Ali'nin. Adamın yemek davetini bile kabul etmiş, baksanıza. Önce bana sordu gideyim mi diye. Evet, sonunda cerrahı istediği kıvama getirmeyi başarmıştı galiba bizim uyanık. Zaferinin tadını çıkarmaya hazırlanıyordu ki, haklı olabilirsiniz tabii diyerek hevesini kursağında koydu Namık. İnsan anlaşılması zor bir varlık. Öyle dedim, başımda böyle bir mesele varmış gibi derinden iç geçirerek. Üstelik kadınlar daha da karmaşık. Ne düşündüklerini, ne yapacaklarını kestiremezsiniz. Bu işin kadını erkeği yok Nevzat Bey, hepimiz insanız işte. Ama Leyla'nın böyle bir duygu taşıdığını sanmıyorum. Olsaydı bana söylerdi. Sağ eliyle bıyıklarını çekiştiriyordu. Sakin görünmek istemesine rağmen kafası karışmıştı. Neyse dedim onu kuşkusuyla baş başa bırakarak. Dün geceye gelelim. Ne yaptınız dün gece? Leyla Hanım sizinle birlikte olduğunu söylüyor da. Hemen toparlandı. Dernekteydik. Toplantımız vardı. 10 gibi bitti. Leyla da toplantıdaydı. Toplantının konusu neydi? Sultanahmet bölgesinin müze adasına çevrilmesi. Kültür Bakanlığı'nın nihayet aklı başına geldi. Yıllardır önerdiğimiz projeyi sonunda gündeme aldılar. Onu konuştuk dün gece. Yemek diye hatırlattı Ali. Saat 10'a kadar bir şey yemediniz mi? Yapmacık bir hayranlıkla süzdü yardımcımı. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorsunuz komiserim. Yedik tabii, pizza söyledik. Leyla'nınki vejeteryendi, benimki karışık. İsterseniz fişlerini de gösterebilirim. Gerekirse isteriz, sonra. Yemekten sonra mı, toplantıdan sonra mı? Yeniden havaya girmişti. İnceden inceye bizimle alay ediyordu. Toplantıdan sonra, dedi bizim Ali, öfkesini bastırarak. Arkadaşlarınız gidip yalnız kaldıktan sonra. Biz de çıktık dernekten. Mahalleye gelince eve girmedik, sahile indik. Güzel bir geceydi. Deniz kıyısında yürüdük. İnsanlar sokaklara dökülmüştü. Bilirsiniz, bahar başlangıcı. Eve döndüğümüzde saat 11'e geliyordu. Leyla, İsveç Kültür Bakanlığı'na bir mektup yazdı. Ben de kitap okudum. Neşeyle kıpırdandı. Polisiye bir kitap. Agatha Christie'nin romanlarından biri. Shark Express'inde cinayet. Bir alçağın gizemli ölümü etrafında gelişen soruşturmayı anlatır. Şimdi de meydan okuyordu. Biliyorum dedim oyununa katılarak. Güzel bir kitaptır. Üstelik roman tarihi yarımadanın ucunda başlar. Sirkeci garında. Tepkisini ölçmek için gözlerimi yüzüne dikerek sürdürdüm sözlerimi. Necdet'in cesedini bulduğumuz yerin birkaç yüz metre berisinde. Ne bir tedirginlik belirdi yüzünde ne de kuşku uyandıran bir mimik. Sirkecide mi buldunuz cesedi? Duymadınız mı? Azarlarcasına çıkıyordu Ali'nin sesi. Sirkecinin birkaç yüz metre berisinde dedi başkomiserim. Sirkeci'de değil, Sarayburnu'nda, yani Bizantyum'da, yani senin savunduğun şehrin ilk kurulduğu yerde. 6. ayrımın sonu, sayfa 62.